Merhaba, ben Mesut Çevik. Bu videomuzda LG ile beraber LG'nin merak edilen telefonlarından bir tanesi olan LG Optimus 4X HD'yi inceleyeceğiz. LG Optimus 4X HD enteresan bir telefon çünkü Barcelona'da ilk tanıtıldığında biz One X'i test edemezken 4X'i orada ayrıntılı bir şekilde kullanma fırsatı olmuştu. Ve One X'ten daha önce gelir diye umuyorduk. Dünyanın ilk 4 çekirdekli telefon olarak da duyurulmuştu hatta orada. Fakat gelip görelim ki One X çıktı, aylar geçti, One X Plus çıktı, 4X HD'yi yeni test edebiliyoruz.
Evet, LG 2012 içerisinde piyasaya sunacağı yeni telefonlar merakla beklenen üreticilerden bir tanesiydi. Çünkü özellikle geçtiğimiz yıl hem yeni telefon, iddialı telefon sunamaması hem de yazılım güncellemeleri verememesi itibariyle hem eleştiri almış hem de biraz unutulmaya yüz tutmuştu model gamının zenginliği açısından. Dolayısıyla Optimus 4X HD büyük önem taşıyan bir telefondu. Şubat ayında gösterilmesine rağmen piyasaya çıkması oldukça gecikti. Bunun belki üretim tarafına nedenler olabilir. Belki yazılım tarafında LG eski hatalara düşmemek adına daha sağlam ilerlemek istemiş olabilir. Ancak hem Samsung Galaxy S3'ten hem de HTC One X'ten yaklaşık 3-4 ay gecikmeyle ülkemize girmiş bir telefon. Ancak buna rağmen hem tasarımı hem donanımı hem de kutu içeriği itibariyle hala pek çok kullanıcıyı memnun edebilecek üst seviyede ilgi çekici bir model olarak gösterilebilir.
Evet, teknik özelliklerine baktığımızda ise Tegra 3 platformundan yararlanan telefona 4 artı 1 çekirdek var. Bu bir çekirdek kısmında çok düşük güç tüketen ve menü işlerinde aslında çalışıp diğer 4 çekirdeği uykuya yatırıp güç tasarrufu sağlayan bir yapı var Tegra'nın içinde. 2100 mAh bataryasıyla One X'e göre burada üstünlük sağlıyor çünkü One X'e baktığımızda aynı işlemciyi kullanıyor fakat 1800 mAh bir bataryayla geliyor. 1 GB belleği var ki modern telefonlarda 1 GB bellek fazlasıyla
Artık
yeterli.
standart oldu.
1280x720 IPS 2 Plus ekranı ise bu belki de telefonu en özel kılan etkenlerden bir tanesi. Çünkü hem HD çözünürlük hem de IPS ekranı renk gamutuyla birleştiğinde çok net, keskin görüntüler elde edebiliyoruz.
Bu noktada LG akıllı telefonda kullandığı ekran teknolojisini True HD IPS olarak adlandırmakta. LG'yi burada farklı kılan nokta özellikle parlaklık seviyesinin çok yüksek olması. Bu noktada hem Optimus 4X HD hem de HTC One X aslında aynı ekran teknolojisini kullanmakta. Panel teknolojisini. İkisi de ikinci nesil IPS tabanlı ekranlara sahip. Ancak LG kendi yaptığı özelleştirmelerle özellikle parlaklık seviyesini olabildiğince yüksek seviyeye çıkarmaya çalışmış ki bu açık hava kullanımlarında avantaj sağlayan bir unsur. Bununla birlikte klasik RGB dizilimine sahip bir ekran olduğu için örneğin Samsung Galaxy S3 ile kıyaslandığında esasında piksel yapısı itibariyle görüntü anlamında daha kaliteli görüntüler sunmaya müsait bir ekran teknolojisi olduğunu da söyleyebiliriz.
Evet, arttırılabilir belleğe sahip microSD kart yuvası sayesinde kart takarak eğer hafızası yetmezse bunu arttırabiliyoruz. Pilini değiştirebiliyoruz ve kutu içinde göstereceğiz aslında. Paket içinden ekstra bir pil de kullanıcıya sunuluyor ki bu batarya ömrü hala yukarıda. Bataryayı taşıdığınız sürece 2 kat daha fazla demek bütün
Yani
rakiplere.
bu açıdan bakıldığında ise aslında ikinci pil, ikinci batarya kutu içeriğinden çıktığı için şu an aslında en uzun pil ömrüne sahip telefon olarak da gösterilebilir. Çünkü kullanıcılar herhangi bir ek maliyete girmeden kutunun içerisinden çıkan bir pili telefona takarak pil ömrünü belki de 2 güne uzatabiliyorlar.
Telefonun kutu içeriği oldukça özel. Ülkemize geç girdi fakat belki de bunun yararlarından bir tanesini yaşıyoruz. Limited Edition ismi altında bir paket içeriğiyle satılıyor Optimus 4X. Ve kutu içinde aslında bir listesini yayınlayalım. Burada çok daha detaylı bir şekilde görmüş olacak izleyenlerimiz. Görülebileceği gibi yok yok. Ekstra pil var, kılıf var, cam koruyucular var 2 tane. Hani güç adaptörü USB kablosunu zaten söylemiyorum.
Kalem var.
Kalem var, NFC tag var. Çünkü NFC destekli bir cihaz ve NFC'den tam olarak yararlanabilmek için aslında bu küçük taglere ihtiyacımız var. Sağ sola yapıştırıp telefonu dokundurduğumuzda ek görevler üstlenebilecek. Her şey var kutu içinde. Hatta yani masaüstü standına kadar koymuşlar içine.
Ya bu noktada LG muhtemelen piyasaya geç girmeyi telafi etmek adına zengin bir kutu içeriği sunduğunu söyleyebiliriz. Hani piyasadaki örneklere baktığımız zaman nereden bakarsak 200-250 liralık ek aksesuarla geldiğini söyleyebiliriz telefonun. Burada bence kilit nokta ikinci pil olacaktır. Çünkü hani diğer tüm aksesuarları dışarıdan almak mümkün ancak pil çok büyük önem taşıyan bir unsur. Bununla birlikte kalem bence yine dikkat çeken bir detay
Çünkü
biliyorsun.
eldiven kullandığımız zamanlarda mesela kapasitif ekranın tepki vermesi oldukça zordur. Fakat kalem sayesinde elinizde istediğiniz kadar kalın bir eldiven olsun, rahat bir şekilde telefonu kullanabileceksiniz.
Üstelik kalemin hassasiyeti oldukça yüksek. Hani sanki bir parmak hareketi yapar gibi menüler arasında gezebiliyorsunuz. Cihazın beraberinde gelen Quick Memo uygulamasıyla dediğiniz uygulamada ekran görüntüsü alarak üzerine notlar ekleyebiliyorsunuz ki bu biliyorsunuz zaten Samsung'un çok ciddi yatırım bir alandır kalem teknolojileri. Yani buradan kutu içeriğinden özellikle bir kalem çıkması da bence bu alandaki rekabet unsurunu arttıran bir detay olarak LG'nin hanesinde olumlu bir detay olarak eklenebilir.
Evet, telefonu kutusundan çıkarttık. Elimize aldığımızda köşeli bir yapı görüyoruz. Telefon hani bilmiyorum, bana Galaxy S2'yi andırdı. Hani tasarım olarak.
Evet, köşeli hatları itibariyle biraz Galaxy S2'ye de benzemiyor değil çünkü LG Optimus 4X HD'nin kategorisinde yer alan diğer iki telefona baktığımızda One X ve Galaxy S3 ikisinin de aslında yuvarlatılmış hatlara sahip olduğunu görmekteyiz. Ancak LG'nin bu telefonu daha köşegen hatlara sahip. Dolayısıyla boyut itibariyle hani ekranı büyütülmüş bir Galaxy S2 izlenimi de vermiyor değil.
Evet, aslında tasarımda bazı sıkıntılar da mevcut. Hani buna neden sıkıntı diyoruz? Mesela telefonu yan taraftan baktığımızda iki tane çerçeveye sahip olduğunu görüyoruz. Metalik renkteki çerçevenin arasında yine beyaz kasa görünmekte. Fakat bu iki tane metalik çerçeve nedeniyle sanki telefon çok kalınmış gibi algılanıyor. Hatta elinize aldığınızda da bunu hissediyorsunuz çünkü çerçeveler keskin yapıya sahipler. Direkt ikisi de parmağınız veya avucunuz tarafından hissedilebiliyor. One X'den yan yana koyduğunuzda telefon çok daha kalın duruyor aslında. Fakat teknik açıdan One X de aynı kalınlığa sahip.
Evet, iki telefon da 8.9 mm kalınlığında, ancak dediğin doğru, Optimus 4X HD hem yan yana koyduğumuzda hem de elde tuttuğumuzda HTC One X'den daha kalınmış bir izlenim yaratmakta. Hani bu tasarım anlamı biraz telefonun aleyhine işleyen bir durum olarak gösterilebilir.
Ön yüze baktığımızda ise en büyük artılarından bir tanesi çerçeveler oldukça küçük tutulmuş. Hatta bu LG'nin başarısı diyebiliriz buna. Çünkü son dönemki telefonlara baktığımızda ya altta ya üstte ya da kenarlarda oldukça büyük çerçeve boşluklarına sahip olduklarını görüyoruz. LG 4.7 inçlik telefonu kompakt yapmayı başarmış. Tekerinizde çok rahat bir şekilde tutup ekrana erişebiliyorsunuz. Alt tarafta kapasitif tuşlar gizli. Bunlar ekran açık olmadığı zaman görünmüyorlar aslında. Tamamen beyaz bir görünüme sahipler ekran kapalıyken. Üst kısma baktığımızda ahiziyi görüyoruz. Işık sensörü, ön kamera ve yine yakınlık sensörü buraya yerleştirilmiş durumda. Aslında telefon önden bakıldığında oldukça şık. Hani beyaz renkli yakışmış.
Evet, tasarım olarak değerlendirmek gerekirse Galaxy S3 ve HTC One X'e kıyasladığımızda hem daha kısa hem de daha dar bir telefon olması itibariyle tekerle kullanıma esasen daha yatkın bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Kapasitif butonlarla ilgili benim şahsen yaşadığım bir olumsuzluk var. Şimdi ben işe gelip giderken metrobüsü kullanan bir insan olduğum için pek çok yazım işlemini hareket halindeyken yapıyorum. Alt kısımdaki kapasitif buton alanı dar tasarlandığı için bazen sanal klavyedeki boşluk tuşuna basmak yerine kapasitif ana ekran butonuna basarak hani birden uygulamadan istem dışı çıkma durumlarında yaşamadım değil.
Aslında sen bunu bize belirttiğinde dedi ki ya ben böyle bir sıkıntı yaşıyorum, biz nasıl olabilir ki dedik. Daha sonrası telefonu tabii ki incelemeden önce bir sürede ben kullandım. Aynı sıkıntıları ben de yaşamaya başladım. Çok enteresan bir şekilde yazı yazarken istem dışı kapasitif butonlara dokunabiliyorsunuz. Ve bu o kadar istem dışı oluyor ki ya ne oldu da şimdi menüye döndüm. Ya bir şey ters mi gitti, program mı çöktü diye düşünebiliyorsunuz.
Acaba arayüz yeniden başlamak durumunda mı kaldı?
Evet, yani da getiriyor. O kadar bir istem dışı tıklıyorsunuz. Tıkladığınızın bile farkında olmuyorsunuz bazen. Bu oyunlarda da yaşanabiliyor. Çerçevenin dar olması bazen ekrana veya butonlara istem dışı tıklamamıza neden oluyor. Belki de hani çok One X kullandığımız, Galaxy S3 kullandığımız için alışma süreci ardından biraz sıkıntı yaşıyoruz. Alıştıktan sonra da belki hiç dokunmayacağız.
Evet, bence de aynı fikrim. Alışma sürecinden sonra daha rahat kullanılabilir, ancak hani her gülü seven dikene katlanır misal. Tasarım anlamında daha güzel görünen bir kıvama gelmiş, ancak hani kullanımı ilk etapta biraz daha zor. Aynı zamanda ön kısımla ilgili şunu da söyleyelim. Üzerinde hani durum bildirim ışığı yok. Hani bu yine Galaxy S2 yandırıyor bir açıdan baktığımızda. Bu da hani gelen maillerin kontrol açısından sürekli ekranı açma ihtiyacını beraberinde getiriyor.
Bu aslında kötü bir özellik. Hatta çok fazla eleştirilir bu tip telefonlar. Galaxy S2 çok eleştirildiği için Galaxy S3'te özellikle rengi değiştirilebilen bir ışık koydular ki o bütün sorunlara, sıkıntıdan böyle feryat edenlere iyi bir cevap verilsin. Bu tip yeni nesil bir telefonda bildirim ışığına yer verilmemiş olması düşündürücü. Yani çünkü çıktığı dönem bakımından baktığımızda kullanıcıdan yeterli geri dönüşü toplamış olması lazım.
Tabii büyük ekranlı bir telefon olduğu için durum bildirim ışığının mutlaka olması lazım. Hani ekranı sürekli açıp kapamak da en nihayetinde pil kullanımına da olumsuz etkileyen bir unsur olduğu için bu telefonlarda mutlaka durum ışığının olması gerekmekte.
Evet, içi çerçeveli bir köşegen yapıya sahip olduğunu söylemiştik telefonun. Sol tarafına baktığımızda herhangi bir şey yok. Fakat sağ tarafına baktığımızda burada ses çip kapatma butonlarının yerleştirildiğini görüyoruz. Ses çip kapatma butonları kasaya oldukça iyi gizlenmiş. Elinizle üstüne geldiğinizde çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Fakat gözle bakıldığında rahatsız edici bir görünüme sahip değiller. Köşeye iyi yedirilmişler. Üst tarafta 3.5 mm'lik kulaklık çıkışını görüyoruz. Yanında gürültü önleyici mikrofonumuz yer almakta. Bir yanda da güç butonumuz var. Güç butonu çok sert ve küçük bir yapıda bazen elinize batıyor. Yani rahatsızlık veriyor. Kalitesi bakımından bence biraz sıkıntılı, daha iyi yapılabilirmiş. Arka tarafa baktığımızda ise burada kapakta pürüzlü bir yapı görüyoruz. Belki bu pürüzlü yapı yerine daha başka, daha zenginlik hissi veren, daha kaliteli bir yapı hissi veren madde kullanılabilirmiş. Çünkü elinize aldığınızda o plastik yapı biraz rahatsız edici geldi bana açıkçası. Flashlı kameramız 8 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. Alt tarafta da hoparlörümüz yerleştirilmiş durumda. Hoparlör açığı yeterli seviyede. Alt tarafta yine bir mikrofonumuz daha var. Bu sesli görüşmeler esnasında sesimizi karşı ileten mikrofon. Ve aynı zamanda micro USB adaptörünü görüyoruz. Buradan hem PC bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Hem ekrana HDMI üstünden video çıkışı verebiliyorsunuz. Hem de tabii ki şarj edebiliyorsunuz telefonu. Şu anda ortak çıkış olarak kullanılıyor.
Tabii arka kapakla ilgili şunu da hatırlatmakta fayda var. Biraz hani tasarım anlamında farklı bir görünüme sahip. Ancak kutu içeriğinden ücretsiz olarak sunulan arka kapağı takarak hani ön kısımda daha yekpare görünen bir tasarım elde etmek de mümkün.
Evet, kutu içine her şey dahil edilmiş durumda. Buna çok ince bir arka kapak da dahil. Bunu da kullanabilirsiniz tabii. Telefonun kapağının çok rahat açılabildiğini söylemiştik. Hı-hı. Açılabilir kapak bence bütün telefonlarda olması gereken bir şey. Pili değiştirebilmem lazım. Micro SD kart takabilmem lazım yeni nesil telefonuma. Micro SD kart yuvasını görüyoruz. SIM yuvamız hemen burada. Pil çıkartılabiliyor. 2100 mAh'lik bir bataryamız var bu kısımda. Kapağı döndürüp bakalım. Çok ince bir yapısı var fakat çok kırılgan, esnek bir yapıya sahip olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü üstünde NFC anteni mevcut. NFC antenini de kırmamanız gerekiyor. Bu yüzden kapağı çıkartıp takarken çok bükmemeye dikkat edin. Kolay kolay bükülmüyor ama yani ekstra kuvvet uygulamayın bu kısma. Çünkü bu kapak yokken ne yazık ki NFC özelliklerinden yararlanamıyorsunuz. Bunun haricinde telefonun hani genel olarak el oturuşu tamam. Belki oval olsaydı çok daha iyi olabilirdi. Fakat çok da fazla rahatsızlık yaratmıyor. Belki ovalletilmiş yapılara sahip olsaydı piyasadaki en iyi görünen en portatif telefonlardan bir tanesi olabilirdi.
Evet, çünkü özellikle dar yapısı itibariyle ele çok rahat oturan bir telefon. Aynı zamanda arka kapak bence biraz daha böyle bayan kullanıcıların dikkatini çekmesi itibariyle yapılmış bir seçenek de olabilir. Çünkü kozmetik olarak şık görünen bir yapıya sahip evet. Esasında ama
hani hissiyat bakımından
Bir takım sıkıntıları var. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Biraz daha oval bir yapı itibariyle belki kendi segmentindeki en şık görünen telefonlardan telefon olabilirdi. Ancak yine şu anki itibariyle de gözü hoş gelen bir tasarıma sahip oldun. Hatta belki de LG'nin şu ana kadar yaptığı en güzel telefon olduğunu da söyleyebiliriz.
Evet, şimdi telefonu çalıştıralım. Çünkü bu telefonu belki de özel yapan şeylerden bir tanesi artık LG'nin yine arayüz tasarımında fonksiyonellik ve genel olarak görünüm anlamında birçok şeyi arkada bırakarak mükemmeli ortaya koymayı başarması. Birçok kişiden gelen yorumlar da bu yönde. Şimdi size bu özellikleri biraz anlatmaya çalışalım. İlk olarak arayüzden başlayacağız. Çünkü Android akıllı telefon camiasına baktığımızda arayüz tamamen farklılaşma adına tek seçenekleri kaldı. Tamam, tasarımda falan farklılaşıyorlar fakat arayüzle farklılaşmak bir firmayı belki de farklı yerlere taşıyor. Çünkü HTC tarafına baktığımızda hep Sense övünüyorlar. Şimdi Touch Vize'de mesela Galaxy S3 ön plana çıkmış durumda. LG'nin geliştirdiği arayüzde daha açılış ekranında kendi farkını ortaya koyuyor. Çünkü parmak hareketimizi yapmaya başladığımızda direkt olarak açılış ekranı sonrasındaki ana ekranı görmeye başlıyoruz. Ve parmak hareketimizi tamamlarsak eğer açılış ekranı karşılıyor bizleri. Keyit ekranında One X'de yani Sense'de veya TouchWiz'de olduğu gibi bundan artık kullanıcılar alıştı diye düşünüyorum. Eğer başlangıçtaki ikonları açılış ekrana doğru sürüklerseniz direkt olarak bu fonksiyon aktif hale geliyor. Bu hızlı erişim fonksiyonları çok etkilerdi. Çünkü mesela kamerayı hızlı bir şekilde açmamız gerektiğinde en azından kilidi aç, kamerayı bul, çalıştır gibi şeylerden kurtuluyoruz. Oldukça fazla hız kazandırıyor bize. LG ana ekran olarak 7 farklı ana ekran sunuyor kullanıcılarına ve ana ekranlar arasında kaydırma efektlerini de yine ayarlayabiliyoruz. Bu efektler çok çeşitli ve çok gözü hoş gelecek efektlerle sunulmuş durumda arayüz. Ben çok iyi biliyorum bazı kullanıcılar sırf bu efektleri sevdikleri için marketten bazen ek arayüz programları indirip kullanmaya başlıyorlardı. Mesela Sense'de efekt anlamında çok fazla şey sunulmuyor kullanıcılara. Fakat LG buradaki eksikliği kendi arayüzünde resmi olarak tamamen tamamlamış durumda. Kullanıcılara 7-8 tane seçenek sunuluyor ve çok aktif, hızlı, kayarcasına bu arayüzler arasında dolaşabiliyoruz. Gerek programların oluştuğu alt menüler olsun, gerek üst menüler olsun çok akıcı çalışıyor. Açıkçası hani sanki Tegra 3 makine değil de yeni geliştirilmiş bir işlemcide çalışıyormuş kadar iyi çalışıyor. LG'nin bu arayüz işini çok net bir şekilde çözdüğünü söyleyebiliyorum buradan.
Evet, Android işletim sistemlerine baktığımızda arayüz tarafında aslında standardı HTC'nin Sense arayüzünü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Hani pek çok sektör uzman tarafından Sense zaten şu anki en iyi Android arayüzü olarak kabul görüyordu. TouchWiz'de de çok ciddi gelişimler var ancak Galaxy S3 kullanıcıları bilir. Şu an TouchWiz zaman zaman şişmeler yapan ve kendi kendine restart atan yani yeniden başlatan bir yapıya sahip. Belki Android 4.1 güncellemesiyle birlikte bu sorunu aşacaklar ancak şu anki yapı itibariyle TouchWiz'in arada donmalar yaşattığını ya da telefona olumsuz performans kayıpları hissettirdiğini söyleyebiliriz. Hani LG'nin Optimus 3.0 adını verdiği yeni arayüze gelecek olursak eğer hani Sense ne yapabiliyorsa artık LG de onu yapabiliyor diyebiliriz. Hakikaten hem performans anlamında hem telefona kattığı renklilik anlamında pek çok artıyı getirmekte. Hani klasörlerin boyutlarını ayarlayabilmek bile bu açıdan bakıldığında önemli bir özellik olarak gösterilebilir.
Evet, mesela klasör boyutları çok önemli. Klasör oluşturabiliyoruz ki TouchWiz'de biliyorsun klasör de oluşturamıyorsun. Bu kadar enteresan bir arayüz. Hani ikonları üst üste sürüklediğinizde klasörler oluşuyor. Bu klasörlerin küçük boyutlu olmasına ve bastığımızda açılmasına alışmıştık biz. LG'nin arayüzünde bunlar dini animasyonlu bir şekilde açılıyorlar. Çok güzel yapılmış. Fakat bunun yanında aynı zamanda klasör boyutlarını değiştirerek klasörü açmadan da içindeki uygulamalara erişebiliyorsunuz. Hani güzel, böyle çok ince noktalara burada yakalamış LG. Kullanıcılara güzel seçenekler sunmuş. Tabii durum çubuğu da çok önemli bence. Durum çubuğunu yukarıdan aşağı sürüklediğimizde yukarıda çeşitli kısa yollar var. İşte NFC aç kapa, Wi-Fi aç kapa, Bluetooth aç kapa gibi. Bunları da özelleştirebiliyoruz. aslında genel olarak baktığımda LG bakmış hangi arayüzde ne kadar güzel şey varsa bunların hepsini toparlayıp hızlı bir şekilde kullanıcılara sunmuş. Tabii bir arayüzde aslında değinmemiz gereken konulardan bir tanesi de belki de bir arayüzü özelleştiren en önemli etkenlerden bir tanesi sunduğu araç çokluğu. LG çok fazla araç sunmuş fakat bu araçların çok güzel olduğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz. Mesela ana ekrandaki saat belki de piyasadaki bu akıllı telefonlarda sunulan en kötü saat ve hava durumu bilgisini
veriyor. Zaten hava durumu bilgisini Yahoo'dan almaları da çok ilginç. Arayüzü belki de hani performans anlamında bir miktar geriye götüren unsur da bu muhtemelen hava durumu widget ya da hava durumu çubuğu. Çünkü ana ekran yükleniyor ondan sonra bu widget geliyor. Bu hani performans anlamında...
Evet. Çok kötü çalışıyor. Ben burada HD widget'ı öneriyorum kullanıcılara. Görülebileceği gibi burada şeffaf çok güzel bir saate sahibiz. Tıkladığımda da çok güzel bir menü açılıyor. Tamam parayla satılan bir araç menüsü. Fakat istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz ve birçok saat seçeneğine sahip. Ben tabletimde de bunu kullanıyorum. Açıkçası çok etkili geliyor bana. Yani en azından Yahoo'nun sunduğu, LG'nin sunduğu saate göre çok daha güzel görünüyor.
İşin ilginci Optimus arayüzünün daha önceki versiyonlarında kullanılan hava durumu saat çubuğu daha güzel. Çok daha güzel, çok daha şık görünen bir arayüzdü. Neden böyle bir tercihte bulundular bilmiyorum ancak arayüzde olumsuz olarak altını çizebileceğimiz belki de tek detay bu. Burada klasörlerin boyutlarının ayarlanabildiğini söyledik ya, burada aslında çok ilginç bir detayı da belki belirtmekte fayda var. Şimdi Windows Phone 8 işletim sistemi çıkacak. Microsoft'un altını çizdiği en büyük yeniliklerden bir tanesi uygulama ikonlarının artık küçük olarak da ayarlanabilmesi. Android'e baktığımız zaman ikonları ayarlamayı bıraktık. İkonlara attığımız klasörlerin bile artık boyutlarını ayarlayabiliyoruz. Hani bu
evet,
açıdan bakıldığında...
Arayüz özelleştirebilme seçeneği belki de Android'i diğer bütün platformlardan ayırıyor. Buradaki sunulan özgürlük hiçbir platformda şu an sunulmuyor. Bu da kullanıcılara çok büyük artı sağlıyor. Çünkü insanlar hep kendilerine has özelliklerde, kendilerine has gönülen telefonlar kullanmak istiyorlar. Kişiselleştirmek istiyorlar. Burada da çok büyük özgürlük tanınmış durumda. Hani tamam arayüze bu kadar değindik fakat bir akıllı telefonda şu an akıllı telefon denebilmesi için iyi bir web gezgini olması şart gibi. Web'de gezinmeyi iPhone'da başladık. Fakat şu an Android telefonlarda da çok iyi bir şekilde devam edebiliyoruz buna. Genel olarak baktığımızda LG web browser işini de çözmüş. Mükemmel akıcı çalışıyor. Yani Galaxy S3'teki aynı deneyimi Optimus'a da yaşayabiliyoruz.
Ya, internet deneyimi olarak şunu söyleyebiliriz. Yaşattırdığı itibariyle One X'ten çok daha hızlı bir internet performansı sunduğunu söyleyebilirim.
Evet, kesinlikle bunun altını çizebiliriz. Hani One X'te de Tegra var fakat arayüz geçişi ve web tarayıcısına baktığımda şimdiki performansına sanki bu telefonda Tegra değil de başka bir işlemci varmış gibi yani.
Özellikle hani görünüyor. Kendi web sitemizi yaptığımız testlerde, kullanımlarda ki bizim standart arayüzümüz, Donanım Haber.com'un standart arayüzü ki mobil versiyondan bahsetmiyoruz burada, yüklü bir arayüzdür. Hani bu kendi sitemize girdiğimizde bile sayfanın çok hızlı yüklendiğini ve çok akıcı bir şekilde hem gerek yaklaştırma uzaklaştırma hem de gerekse haberler arasında geçişlerin çok hızlı olduğunu gözlemledik. Bu açıdan bakıldığında LG'yi tebrik etmek lazım. Çünkü internet dediğim hakikaten belki Galaxy S3'ten sonra şu an Türkiye piyasasında satılan en iyi telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, yani eğer internette gezinmeyi seviyorsanız ve bu sizin için önemliyse bu telefonu tercih ettiğinizde hiç pişman olmayacaksınız. Hep masaüstü deneyimi diyoruz ya. Gerçekten masaüstü deneyimine yakın. Hatta aynı deneyimi telefonda size sunuyor. Burada hiçbir eksiği yok. Yani zaten izleyenlerimiz de görüyorlar şimdi akıcılığı, genel olarak sayfa geçişlerini. Video izlerken, sayfalar arasında dolaşırken sıkıntı yaşamayacaksınız. Zaten ekran çok parlak. Dışarıda da kullanırken net bir şekilde bütün ekranı görebiliyorsunuz.
Zaten Tegra 3 itibariyle hani örneğin 1080p çözünürlüğündeki flash videoları bile tarayıcı içerisinde açmak mümkün. Donanımsal altyapı buna izin veriyor. Genel olarak bakıldığında internet performansının hakikaten bizim beklentimizin üzerine çıktığını açık bir şekilde söyleyebiliriz.
Evet, sosyal medya kısmına şöyle değinmek istiyoruz. LG özel araçlar geliştirmiş durumda. Bu araçlar üstünden sosyal medya desteğine baktığımızda telefonun etkili bir şekilde çalışıyor. En azından diğer telefonlarda sunulan sosyal medya eklentilerine göre daha işlevsel, daha işe yarar bir menü altında kullanıcılara çeşitli güncellemeler sunulabiliyor. Arkadaşlarınızı takip edebiliyorsunuz. Bunun yanında tabii sosyal ortam dediğimizde, sosyal medya dediğimizde klavye bence önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü burada bol bol yazışacaksınız. Klavye iyi olmazsa eğer tam bir işkence haline alabilir ortam. Ek bir klavye satın almak durumunda bile kalabiliyorsunuz bazı modellerde. Ya, telefonun belki de çok şeyini övüyoruz arayüzünde gelen ama bence klavyesi de herhalde S3 ile One X'i karşılaştırdığımızda işlerindeki en iyi klavye.
Yani hani dedik ya Android telefonlar için özelleştirilebilirlik büyük önem taşımakta. Bunun aslında verdiği sıkıntılardan bir tanesi maalesef pek çok telefonda klavye şişmesi denen bir unsurla karşı karşıyayız. Hani çok fazla uygulama kurduktan sonra arka planda çok fazla uygulama çalışırken klavyenin bir noktadan sonra tepki veremediğini görüyoruz.
Evet, ben mesela şimdi HTC One X üstünde Swift 3 klavyeyi kullanıyorum. Bu klavye bile bazen teklemeler neden oluyor. Yani sistemi yavaşlattığını hissedebiliyoruz. LG'de de özellikle bu klavyeyi denedim. Hem kendi klavyesi hem de Swift 3 bu telefon üstünde inanılmaz akıcı çalışıyor. Yani diyorum ya, sanki içinde Tegra yok da başka bir işlemci var.
Yani baktığımız zaman akıllı telefonlar en nihayetinde bir iletişim aracı ve özellikle 3G ile birlikte iletişim artık sesli aramadan ziyade hani yazılı iletişime döndü. Örneğin Facebook üzerinden mesajlaşma, Twitter üzerinden işte iletişim bildirimleri yapma, bunun dışında WhatsApp üzerinden yazışma gibi. Ama bu açıdan bakıldığı zaman bende yarattığı aslında hissiyat şu. Evet, HD telefonlarda HD video izliyorum, oyun oynuyorum ama ondan sonra mesajımı yaparken o klavye şişmiyor mu? Artık bu olamaz diyorum. Hani bu kadar üst seviye bir telefonda bu olmaması gerek diyorum. Ancak LG'nin klavyesi, LG hakikaten standart Google klavyesi üzerine çok yerinde bazı optimizasyonlar ve modifikasyonlarla hani mükemmele yakın bir klavye çıkardığını söyleyebiliriz. Klavye görünüm itibariyle biraz iPhone klavyesini andırmıyor değil. Onu
ama
da söyleyelim.
Ama fonksiyonellik anlamında daha fazla sunusunu. En azından rakamlarımız var. Tuşların altında bazı özel simgeler var. Basıp bunları rahat bir şekilde erişebiliyoruz.
Kesinlikle doğru. Bu açıdan bakıldığında hani özellikle yazışmayı çok fazla meraklı olan kullanıcılar için, yani sürekli WhatsApp ya da çeşitli haberleşme uygulamaları kullananlar için hani LG Optimus 4X LG'nin klavyesi kendi segmentinde belki şu anda en rahat çalışan ve şişme durumu ya da o tür olumsuzluklar yaşatmayan belki de tek klavye olarak gösterilebilir.
Evet, burada çok başarılı, iş rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tabii çoklu ortam yetenekleri de ayrı bir önem taşıyor. Kullanıcılar bunu çok fazla merak ediyorlar. Ses çıkışı güçlü. Fakat sonuçta bir B-Studio gibi özelleştirilmiş bir hani
fonksiyon yok.
İdare eder. Sonuçta müzik dinleyecekseniz evet bu telefon üstünde dinleyebilirsiniz. Fakat ekstra bir şey sunduğunu açıkçası söyleyemem bu tarafta. Hı hı.
Yani en nihayetinde bu telefonla ilgili olarak müzik deneyimini arttırabilmek adına yapacağım şey iyi bir kulaklık alarak hani maksimumu çıkarmaktır. Ancak hem kendi üzerindeki hoparlör hem de ses çıkış gücü ses konusunda ek fonksiyonlara sahip bir telefon kadar değil. Ancak bir telefondan hani her özelliğin yanında bir de müzik dinlemek istendiği için tatminkar sonuç veren bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Tatminkar sonuçlar verebiliyor. Video izlemek istediğiniz değilse burada Tegra'nın gücünden yararlanıyorsunuz. Hem kendi video oynatıcısı hem de Play Store'dan bulabileceğiniz üçüncü parti uygulamalarla 1080p videoları hiçbir sıkıntı yaşamadan bir cihaz üstünde açıp rahat rahat oynatabilirsiniz.
Ki burada zaten sahip olduğu özel medya uygulaması sayesinde özel bir arayüz üzerinde hem videoları hem de resimleri görmek mümkün. Yine video oynatıcısında da LG bir takım ufak güncellemeler ve modifikasyonlar yapmış. Örneğin İzlediğiniz bir film ya da video ileri alırken aldığınız saniyedeki küçük ekran görüntüsünü de görebiliyorsunuz. Hani bunlar yani pratik kullanımda kullanıcıya fayda sağlayabilecek
tabii
detaylar.
Kullanıcıya fayda sağlayan detaylar. Çoklu ortamlarında kamerayı da unutmamak lazım. Sonuçta artık kamera bazında çok büyük böyle hani yarışların döndüğünü, tartışmaların yaşandığını görmekteyiz. Hı-hı. LG'nin kamerası ne yazık ki hani bir Galaxy S3'ün kamerasıyla karşılaşabilir. HTC One X'i burada hiç katmıyoruz çünkü One X'in üstündeki kamera gerçekten buna göre çok daha iyi bir seviyede kalıyor. Hı hı.
Kameraya baktığımızda arka kısmı 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var. Burada BSI sensör kullanmak. Yani arka aydınlatmaya sahip bir sensörümüz var kamerada. Ancak kameranın görüntü kalitesi, hani kamera tek başına belki de telefonun en zayıf noktalarından birisi olarak gösterilebilir. Yani üzerindeki LED flash bile düşük ışıklı ortamlarda rakipleri kadar böyle iyi kalitede fotoğraflar elde edilmesini sağlayamıyor maalesef. Ve video çekilme esnasındaki fokus sorununda belki altını çizmek lazım. Burada zaman zaman fokusun süresiyle ilgili bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Bununla birlikte ön tarafında da bir kamera var. Ancak ilginç olan kısımlardan bir tanesi bu kamerayla hani video görüşme yapamıyoruz.
Evet, bu One X'te de mevcut aslında. En büyük eksiklerden bir tanesi 3K üstünden eğer görüntülü görüşme yapmak istiyorsanız bu telefonlar size bu tarafta yardımcı olamıyor. Hani kaç kişi kullanıyordur bilemem ama yani en azından yapmak isteyenler, kullanmak isteyenler direkt telefonun fonksiyonuna yararlanamıyorlar. Galaxy S3'te bu destek
var. Galaxy S3'te rehberden herhangi bir kişiye girdiğiniz zaman video görüntü arama ister misin şeklinde bir seçenek var. Ancak aynı One X'de olduğu gibi Optimus 4X LG'de de bu seçenek yok. Fakat hani Google Play Store'dan edineceğiniz 3. parti uygulamalarla sevdiklerinizi video görüşmeli olarak da arayabilirsiniz tabii.
Kameralardan oyunlara geçecek olursak eğer telefona piyasada bulunabilecek en modern oyunları yükledik. Tegra destekli oyunları da yükledik. Yani genel olarak telefonun tam olarak gücünü görebilelim. Açıkçası bizim oyunlarda yaşadığımız en büyük sıkıntı bu benim kıçkırma olarak isimlendirdiğim. Kimi zamanlarda telefonun takılıp tekrar oynamaya devam etmesi. Hatta Batman'de One X'te karşılaştırdığımızda telefon çok daha az frame gösteriyor. Hani genel olarak oyun dışındaki bütün performansının bu kadar yüksekken oyunda geri kalıyor oluşunu ben birazcık güncellemeyle alakalı yazılımsal bir konu olacağını düşünüyorum. Büyük ihtimal telefon 4.1 ya da 4.04 güncellemesini alırsa eğer bu sonlarda aşılacaktır. Çünkü yeni Tegra sürücüleri yayınlandı telefonlar için. Bunları kullanmaya başlayacaklardır büyük ihtimalle. Telefon standart Tegra 3'lü cihazlara göre daha az frame gösteriyor. Oyunlarda takılmalar yaşayabiliyorsunuz. Bu sadece Batman'den değil, intihar değil. Bütün oyunlarda neredeyse bu hıçkırmaları yaşıyorsunuz. Kimi zaman duruyor telefon, sonrasında devam ediyor. Bu Tegra'nın genel eski sürücüyle alakalı bir sıkıntı. Çünkü One X'de ilk çıktığında bunların hepsini yapıyordu. Aynen düşük frame görüyorduk, takılmalar yaşıyorduk. Fakat güncellemelerle beraber bu sorunların hepsini aştılar. Oyunlar çok daha akıcı, çok daha hızlı çalışır hale geldi. Büyük ihtimalle Optimus 4X'de de bu sorunlar aşılacaktır. Telefonu iyi kaldığınızda belki de bütün performans konusunda sizin canınızı sıkacak tek konu oyunlardaki o takılmalar olacak.
Tabii söz konusu yazılım güncellemesi olduğu için orada daha önce LG kullanmış bazı kullanıcının aklına soru işaretleri gelebilir. Hani videomuzun başına dedik ya LG yazılım güncellemeleriyle bir sürede eleştirilmekte. Umarız en azından Android 4.1 güncellemesi bu telefon hızlı bir şekilde gelir. Çünkü dediğin gibi oyunlarda hissedilebilir bir performans kaybı ya da yavaşlığı var. Bu da muhtemelen tekrarın eski sürücüleriyle ilgili olabileceğini düşünüyoruz biz. Hani orada bir güncellemeyle bu sorunlar aşılabilir. Ama tabii 4.1 güncellemesinin bu telefonun ne zaman geleceği aşikar. Yani Türkiye'de ne zaman kullanılacağını zaten hiç bilmiyoruz 4.1 güncellemesinin. Umarız en kısa zamanda gelir. Çünkü Tegra cihazlarının esasına baktığımız zaman donanımları aynı. Üzerinde evet. Sadece yazılımsal modifikasyonlar ya da üreticinin yaptığı bir takım ekstra özelleştirilmiş detaylar performans farkını belirliyor. Yani bu kadar performans yavaşlığının olmaması gerek oyunlarda esasında. Muhtemelen yazılımsal umarız güncellemelerle çözülür.
Şimdi test sonuçlarına bakalım, sentetik testlere. Burada ilk başta Browser Mark sonuçlarıyla başlıyoruz. Tabii Galaxy S3 rakipsiz bir şekilde en tepede yer alıyor. Hı. Hemen ardından One X geliyor ve enteresan bir şekilde LG Optimus 4X burada çok düşük bir puan alıyor. Halbuki tarayıcı performansı, hani açıkça söyleyelim, One X'e kat kat daha iyi bir şekilde kullanıcıya sunulmuş durumda.
Kullanıcı deneyim açısından tarayıcı kısmına zaten değerlendirdik biz bunu. İnternet deneyim çok daha iyi bir telefon LG Optimus 4X HD, HD'sinin One X modeline göre, ama ilginç bir şekilde Browser Mark testinde daha düşük skorlar aldı. Hani burada yine yazılımsal bazda bir takım belki arka planda yaşayan sorunlar olabilir. Ancak bu telefonu alan herkes internet performansına memnun kalacak. Bunu söyleyebiliriz.
Evet, buna emin olabilirler. SunSpider'a baktığımızda yine enteresan bir şekilde gerilik mevcut. Bunun güncellemelerle aşılacak şeyler olduğunu düşünmekteyiz. Yani en azından benchmark odaklı olmayın bu telefonda. İnternet performansı size garanti ediyoruz. Çok çok iyi seviyelerde. Yine marka baktığımızda ise yani tamam, beklentileri karşılıyor. Fakat yazılım güncellemesini yine aşılacağını düşündüğümüz durumlardan bir tanesi bu. Sentik testler de bittikten sonra herhalde aslında konuşulması gereken önemli konulardan bir tanesi herhalde telefonun ne kadar ısındığı. Hı hı. Çünkü Tegra 3 işlemcisi taşıyor. Biliyorsun One X'te kullanıcılar ısınmadan oldukça şikayetçiydi. Şunu söyleyebiliriz ki Optimus 4X'te de ısınmadan şikayetçi olacaklar. Çünkü telefonun üst kısmı özellikle performans gerektiren uygulamalarda 42 dereceye kadar ısınabiliyor.
Evet, telefonun özellikle yoğun iş yükü gerektiren uygulamalardan sonra ısındığını söyleyebiliriz. Ancak bu Optimus 4X HD özel bir durum değil. Tegra 3 platformu kullanan tüm cihazlar maalesef ısınıyor. Bunun temel sebebi de işlemcinin 40 nanometre ile üretiliyor olması. Ama bu açıdan bakıldığında belki LG Optimus 4X HD'de ısınmayı daha fazla hissediyoruz. Çünkü One X'te kullanılan yekpare polikarbonat gövde onu biraz daha kompanse edebilecek bir yapıya sahip. Ancak LG'nin ince yapılı kapağı yani belki de kullanıcının ellerinde telefonun daha fazla ısındığını hissetmesine neden olan en büyük etkenlerden bir tanesi.
Aslında testlerde çok takılmamak gereklerdi. Hani bunu aslında söylemeye başladık yavaş yavaş. Çünkü testler ne yazık ki kullanım deneyimini yansıtamıyorlar. Gördüğünüz gibi telefonun arayüzünde veya web tarayıcısında herhangi bir problem yokken test sonuçları ne kadar geride çıkıyor. Hı hı. Demek ki bir telefonu alırken bizzat denemekte, video incelemeleri izlemekte, kullanıcı deneyimlerine başvurmakta yarar var. Testler her zaman doğru sonucu vermeyebiliyorlar.
Ya da şöyle söyleyebiliriz. Testler tek başına satın almada kriter olmaması lazım. Hani üzerine alıp denemek ve kullanıcı deneyimini hissetmek lazım. Tabii testlerle ilgili şunu da söyleyelim. Bu telefonun üzerine Android 4.0.3 işletim sistemi var. Ancak One X'de 4.0.4 işletim sistemi var. Ama bu telefonda eşit koşullarda test etmiş değiliz. Ancak bunun sebebi de LG'nin henüz güncelleme vermemiş olması. Burada hani yazılım güncellemeleriyle birlikte muhtemelen telefonun sentetik testlerdeki durumu da geliştirecektir.
Düzelecektir, fakat bu çok önemli bir şeydir. Önemli olan zaten oyunlardaki sıkıntılar gittiğinde telefon 4.4'lük bir hale alacaktır diye düşünüyorum. Burada pil ömrü de tabii ki bir akıllı telefon olduğu için oldukça büyük önem taşıyor. Genel olarak pil ömrüne baktığımızda 2100 mAh'lik bataryaya sahip olmasına rağmen enteresan bir şekilde diyorum burada. One X de aynı pil ömrüne sahip olması. Ekstra bataryası tamam burada durumu kurtarıyor, fakat bu bataryayı yanımıza taşımamız gerekiyor. Hı hı. Ve batarya içinde seyyar bir şarj sunulmamış olması buradaki en büyük eksiklerinden bir tanesi. Çünkü yanında gelen bataryayı şarj etmek için telefona takmamız gerek hala yukarıda. Bu da büyük ihtimalle akşamları telefona şarja bırakanlar için büyük sıkıntı yaratacaktır. Hı hı. Bunun haricinde belki güncellemeyle düzelebilir. Çünkü daha yüksek bir pil var. Aynı platformu kullanıyor. Daha çok pilin tüketilmesinde ekran açık kalma süresi etkili midir diye düşünüyorum. Fakat ekran parlaklığını otomatiğe aldık. Ve genel olarak ekran parlaklığı otomatik olduğunda One X'ten aynı parlaklık seviyelerinde kalıyor telefon. Hı hı. Çok güneşe çıkmadığınız sürece maksimum parlaklığından yararlanamıyorsunuz. Hani burada çok büyük hayaller kurmayın diyorum kullanıcılara.
Pil ilgili olarak şunu söyleyebiliriz. Üzerinde LG'nin SIO adını verdiği özel bir pil teknolojisi var. Yani LG şunu söylüyor. Birim alanına biz daha yoğun pil koyabiliyoruz. Daha yoğun hücre yerleştirebiliyoruz. Bu da kullanıcılara daha fazla fayda sağlıyor diyor. Ancak testlerimizde 3 aşağı 5 yukarı One X'te çok yakın benzer sonuçlar elde ettiğini gördük. Pille ilgili ama şunu söyleyelim. Çok hızlı şarj olabilen bir pil bu.
Evet,
bu önemli bir özellik.
Belki One X'e göre en büyük artılarından bir tanesi de budur. One X'ten belki de 2-3 kat daha hızlı şarj olabiliyor telefon kendi adaptörüne taktığınızda.
Tabii prizden şarj ettiğinizde.
Bu da yine telefonun şarjı bitmek üzere olduğunda arkadaşınızda yani bir yarım saat kalıp telefonu şarjı taksanız bile belki de %70'inde olabileceği anlamına geliyor. Çünkü gerçekten çok hızlı şarj oluyor. En büyük artılarından bir tanesi yine.
Ben bu artı...
Aslında telefonun çok fazla artısını saydık, görüyor musun herhalde? Gerçekten iyi bir telefon ortaya koymayı başarmış herhalde.
LG'nin zaten bizi şaşırttığını en baştan söyledik. Hani beklentimiz bu yönde değildi, ancak genel silüet itibariyle hem tasarım olarak hem donanım ve özellik anlamında Ortaya güzel bir telefon koymuşlar. Eksileri var mı var? Birincisi yazılım güncellemelerinin ne olacağını hala bilmiyoruz. Hani LG o noktada biraz sicili kabarık bir firma.
Sicili kabarık bir firma, sicili kötü bir firma diyelim hani kabarık. Bu konuda kullanacağın hep şüpheleri var. Bizim de şüphelerimiz var. Firma bakalım hani bu kötü gidişe bir dur diyebilecek.
Ve tabii bununla birlikte kamerası da şu an kendi segmente yer alan telefonlardaki kadar iyi değil. Bunun altını çizelim. Ancak bunun yanında amacınız büyük ekranlı hızlı bir telefon almaksa şu an iki büyük seçenek vardı şu an Türkiye'de yaygın olarak satılan. Artık üçüncü bir seçenek daha var. Bu da değerlendirilebilir.
Ve fiyatına baktığımızda kutu içiyle beraber de belki de şu an fiyat performans anlamında piyasadan alabileceğiniz en iyi telefonu LG kullanıcılara sunmuş durumda. Umarız yazılım güncellemesi bir an evvel gelir ve sorunları da aştıktan sonra kullanıcılara uygun fiyatlı, süper güçlü bir akıllı telefon sunmaya başlamış olurlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Açıkçası LG'nin Optimus 4X'ini de çok fazla beğendik. Siz de aldığınızda memnun kalacaksınızdır diye düşünüyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.